Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine bir ikisi bir de daha teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri sizlere aktarmak üzere birlikteyiz. Teknoloji tarafıyla başladığımızda iOS 9 bizim tarafta en fazla ses getiren etkinlikti bu hafta.
Benim de iPad mini'nin artık tamamen öldüğünü şey oldu.
Orada
serası oldu yani.
Aslına bakarsanız iOS 9'da benim üstüne duracağım bir sürü özellik vardı. İşte arama menüsü güncellenmiş, klavyede bazı değişiklikler var tablet tarafında, Siri'de bazı değişiklikler var, artık daha farklı sorulara cevaplar verebiliyor yazıyla. Siri'yi kullanabiliyorsun vesaire ama o da macOS tarafındaydı. iOS 9'da benim en çok ilgimi çeken şey iki tane uygulamanın artık tabletli yan yana gelebilecek olması.
Evet.
Fakat gel gör ki bu da sadece iPad Air 2'de var.
Diğerlerinde uygun.
Yok
yani.
Çünkü 1 GB bellek kullanıyorlar. Oh. Şimdi biz yanlayın yaparken orayı kaçırmış gün çeviri yaparken normalde sanki iPad işte iPad 3, iPad 4, iPad Air ve iPad Air 2'de hepsi olacakmış gibi orada aktardık ama haberlerimizde de görebileceğiniz gibi normalde şöyle iki tane özellik var iOS 9'da gelen. Bir tanesi bu uygulamada çalışırken mesajlaşma uygulamalarının uygulamanın üstüne böyle çekip sağdan bir küçük ekranda yazışabildiğim versiyonu var.
Anladım.
Bu birçok cihaza gelecek işte iPad 2 ve iPad mini'de yok sadece.
Ya zaten.
Evet, geri kalan alayında o kenardan çek mesajlaşmaya devam et olayını getiriyorlar. Ama asıl böyle kullanıcının çok fazla işine yarayacak iki uygulamayı yan yana eşit büyüklükte görüp full kullanabilme işi sadece iPad Air 2'de olacak. Çünkü iPad Air 2 2 GB belleğe sahip. iPhone 6 Plus'a bekliyorlardı bu iki uygulamanın aynı anda çalışabilmesini. Ama iPhone 6 Plus'a da ne yazık ki 1 GB bellek olduğu için işte takıldı kaldı iOS. Bazı iOS kullanıcıları işte bizde 1 GB bellek var, Android'de 2 var, 3 var, ne işe yarıyor, yaramıyor diyorlardı. İşte demek ki
yarıyor.
Yarayınca da
yarıyormuş.
Yarıyormuş yani. Diğer cihazlar böyle elde kalıyor. Güncelleme gelmesi de şöyle bir ikilem yarattı. Hani iOS 9 gelecek, en yeni cihazlar en yeni özellikleri kullanıyor. Arkadakiler de geliyor ama işte sonuçta telefonda bir şey katmıyor.
Çok
senin
fazla
beklediğin şey
hatta
katmadığı
gibi
katılmıyor.
Götürüleri de var.
Götürü şu, katmadığı zaman elindeki alet bildiğin eski kasa araba gibi oluyor.
Yani evet, problemli oluyor. Ben de yani bunun da muhabbetini sürekli yapıyorum ama 3 sene oldu alalı. Bunu da artık yavaştan.
Ama herhangi bir bakma taşınabilir cihazı 3 sene alsadıyla kullanabilmek de bu da bir firmanın başarısıdır yani.
Ha, o zaman abi sen nihayetinde benden daha fazla işin içindesin. Ben şey dedim ya ne kadar çabuk bunun modası geçti falan demiştim kendi kendime ama şimdi sen böyleyince ben böyle mutlu oldum.
3 sene.
Ve bayağı suyunu da çıkarttım ben bunu.
Ya şimdi bazı okuyucularımız doğal olarak parasının hakkını vermek için diyor ki ay bana bir cihaz öner 5 sene kullanacağım. Şimdi kendinden örnek veriyorum. 6 ayda bir tamam mı maymun iştahlı başka bir cihaza geçmeyi düşünen biri. Bazı arkadaşlarım var her sene telefon değiştirmezse kendini kötü hissediyor. 5 sene gerçekten bir cihaz için inanılmaz bir ömür. Hani güncellemelerin Android cihazın 2 sene sonra yok olduğunu genelde düşündüğünde 2 sene sonra güncelleme almayacak bir cihaz düşünüyorsun. Sonuçta donanımsal olarak eskiyecek uygulamalar gelişiyor. Ama iPad kısmına baktığımızda gerçekten iPad'ler
o zaman iyi
belki
ya
de en uzun ömürlü donanımlardan bir tanesi. Ya bugün iPad 1 bile kullanan insanlar görür memnunlar. Ya diyor ki ben film izliyorum, web'de geziyorum, bana yetiyor diyor.
Tamam, genel ihtiyaçlarımı karşılıyor.
Heh,
tamam.
Yani gerisine çok da fazla bakmamak lazım belki de. Evet, iOS 9 ile ilgili detaylı haberlerimize, detaylı videolarımıza yine sitemizden erişebildiğiniz için ben sadece bu çift ekran uygulamasına değinmek istedim. Çünkü en çok beklenen şeydi.
Evet, kesinlikle.
Özellikle iPhone 6 Plus kullanıcıları deli gibi bekliyorlardı. Büyük ekran var, hiçbir işimize yaramıyor diyorlardı. Evet, büyük ihtimalle
Plus
o büyük ekran öyle kalacak.
Ya.
İşte Plus alsan da o güncelleme gelmedi.
Gelmedi.
Ancak işte chat ekranı falan çekersen çekeceksin. O da iPad'de gösterir zaten.
Ben bir iPad Air 3'e doğru falan yürüyeyim ya yavaştan Mesut.
Bizi de ilgilendiren bir habere geçiyorum. Reklam Peki. engelleyiciler Google'a zarar veriyorlarmış. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Şimdi bir gerçek var. İnternet camiasında reklamlardan gelir çok az elde ediliyor. Bu denenle de aynı anda birçok reklam göstermen gerekiyor
evet.
kullanıcıya. Saçma sapan bir düzen aslında. Belki de bir tane reklam gösterip o hepsinin bedelini kazanabilsen hem kullanıcı rahat edecek hem de reklam veren daha da rahat edecek. Çünkü kitleye daha hızlı erişmiş olacak.
Tabii bu zaman. Karışık çerez gibi. Leblebi de var, kabak çekirdeği de var.
Her şey var.
Yer fıstığı da var. Hepsinden diyorsun ki ya bu ne kalabalık. Her yerden bir şey çıkıyor.
Aynen öyle
Haklı
gerçekten.
Olarak.
Haklı olarak diyorsun. Reklam engelleyici kullanıyor birçok kullanıcılarda. Hani bu durumdan kurtulabilmek adına. Ama reklam engelleyiciler de ne yazık ki internetin sonunu getirebilecek güçteler. Şimdi biz reklam alamazsak, reklam geliri elde edemezsek, bunu gösteremezsek ne kazanacağız, neyle geçineceğiz?
Bir de şey var, o ilerleyen dönemlerde neyi engelleyecek?
Evet, değil mi?
Orada da engellenecek bir şey kalmayacak yani böyle bir wasteland olacak çorak
garip
topraklar.
Garip bir şey olacak ve genel olarak Google'un yaptığı zarara baktığımızda şu ana kadar Google geçen yıl 6.6 milyar dolarlık bir kayıp gerçekleştirmiş gösteremediği reklamlardan dolayı.
Ya bunun belki de şey ayarlanması olması lazım. Mesela atıyorum Adblock ya %50'sini engelleyeyim bari. Hepsini de değil de kendi kendine diyor mudur acaba? Çünkü onlar da para kazanıyor işte para verin.
Reklamlarınızı
engellemeyin diyor. Zaten, böyle bir dünya var mı?
Evet,
ne kadar
Google
garip ya.
Google bazılarıyla anlaşma yapmış. Beyaz listesinde yer almış. Ama hepsini anlaşma yaptı mı daha büyük zarara giriyormuş. Hani şu göstermemeden. İşin kötü tarafı sizin iyiliğiniz için görünen bu sistemlerin daha sonrasında tehditkar, korsan hale gelip işte sizden aldığı güçle firmaları dize getirmesi. Öyle para kazanmaya başlaması bu işte.
Tabii ki.
Yani sana yine reklam gösteriyor ama oradan parayı da kendine alıyor yani. Değişik bir durum var. Ama internet bu reklam engelleyicilerin çoğalmasıyla beraber büyük ihtimalle bizim gibi yayıncılar da bir yerden sonra engelleyici kullanan kullanıcıları ya uyaracaklar ya da
engelleyecek. Herkes birbirini engellemeye başlıyor.
Değişik bir şey. Ya da şöyle bir şey diyecek. Madem reklam izlemiyorsun o zaman videonun yarısını izle. Ya da dörtte birini izle.
Geri kalanını
reklam izleyenlere özel.
Mesela oyun incelemesinde tam puanı vereceksin. Kesilecek orada. İşte 1.99 liraya oyuna verilen puanı
hani
görmek istiyorsan.
Spotify'da var ya premium iyi ol diyor. Evet. Dosyaları indir ya da reklamsız dinle falan tarzında. Onları da öyle yapacaksın.
Mesela karışık çaldan yararlanmak istiyorsan veya istediğin müziği anında dinlemek istiyorsan falan.
Ha, ayrıca bir...
Bu tarz alternatifler olabilir. Zamanında çok büyük oyun basını mensupları da hani premium sistem yapalım paralı olarak insanlar bazı çekerek
yapanların hepsi de battı.
Yani sıkıntı oldu. Büyük firmalar bile bundan vazgeçtiler. Hali hazırda premium var ama artık çok da fazla göz önünde değil nihayetinde.
Değil, evet.
Ama baktığımız zaman insanlar daha doğrusu firmalar farklı yöntemlerle o zaman reklam gösteremiyorsak kullanıcıdan yani ücretsiz hizmet verdiğimiz kullanıcıyla böyle ufak ücretler karşılığında alışveriş içerisinde girelim gibisinde.
Evet arkadaşlar şimdi reklamlar bazen acıtıcı olabiliyorlar farkındayız bunun. Ki bizim reklam departmanında biz çok uyarıyoruz. Mesela geçen bir reklam gelmiş bizim ana sayfaya. Hangi sayfaya girersen git pop-up açılıyor.
Ya bizde de mesela...
Dedim bu ne ya? Yani ben gezemiyorum. Hani kullanıcı dedim saydırır. Bu bizim dedim ekmek kapımız. Ben bir de dedim şey yaptım yani.
Kesinlikle sizin... katılıyorum ya. Bizde de geçen gün bir problem olmuştu. Hatta bir dakikalık video herhangi bir şekilde geçilmiyor. Müzik aniden açılıyor. Ya direkt empati yapıyorsun. Diyorsun ki ben bir çok sevdiğim bir yerde gezerken
yani
karşıma zaten böyle şey çıksa ilk önce evet saydırırım. Bundan sonra bir daha da gelmem.
Reklam departmanlarının yani bazı şeylere hayır diyebilmesi lazım.
Evet.
Yani o reklamı almaması lazım. Alıyorsan zaten kullanıcının engelleme hakkına kavuşuyor bence. O kadar da değil.
Yani şeyi iyi dengelemek lazım. Evet. Yani kullanıcının canını sıkmamak lazım.
Evet,
kullanıcının
bir de o var.
Canını sıkmamak lazım.
Dozunu yani kaçırmayacaksın.
Mutlaka. Oyun dünyasına geçelim arkadaşlar. Hali hazırda E3 2015 fuarı yaklaşıyor ve bir sürü haber geliyor. Mümkün olduğunca önemli bulduğum haberleri veya muhakkak arada kaçanlar olmuştur. Çünkü biz de bir telaşa ve hazırlık içerisindeyiz. Tatmin edici bir program olur umarım sizler için de. Her şeyden önce bir hatırlatma yapalım. Steam yaz indirimleri başladı. Duymayan kalmamıştır muhakkak ama siz hatta şu anda bu programı izlerken bir taraftan da Steam'de listeleri geziyorsunuzdur. 10 lira altı, 20 lira altı oyunlar falan.
Sözünü keseceğim Tala. Forumumuzda en popüler konulardan bir tanesi şu anda bu. Steam indirimleri. Orada kullanıcılar kendi aralarında paslaşıyorlar, haberleşiyorlar. Oraya da girip direkt olarak takip edebilirsiniz.
Kesinlikle tavsiye ediyoruz arkadaşlar hali hazırdaki konuyu takip etmenizi. Bunun yanı sıra benim kişisel tavsiyem son çıkan oyunların tabii ki de indirime girip almayı, denemeyi tercih etmek ve onları beklemek sizin kendi kararınız ama geçmişte kalmış, ya böyle bir 2-3 sene önceki, 4 sene önceki, 5 sene önceki oynayamamış olduğunuz, ya bu da artık bu saatten sonra oynanır mı diyeceğiniz oyunlar varsa bence öyle bir ön yargıda bulunmayın. Şayet oyun başarılıysa, görsel olarak da tatmin edici geliyorsa size mutlaka deneyim edin arkadaşlar. Belli başlı oyunlar var bu noktada. Mesela ben çok eskiye gideceğim ama 98 yapımı Sanitarium'u alıp oynamayı düşünüyorum. Çünkü 5 liraya mı 4 liraya mı ne satılıyor? Zamanında da tecrübe edememişim. Şimdi oynamayı isterim yani açıkçası.
Gerçi bu yaz indirimlerinin şöyle bir etkisi de var Tahla. Ben mesela paketler oluyor ya. Half-Life paketi diyor bir şey.
Var canım. Yani. Var paketi var. İçinde 30-40 tane
oyun almışım var. Yüklememişim hala duruyorlar.
Benim şeye bakıyorum ben mesela abi. Shadowrun Returns zamanında ben 24 liraya indirimden aldım. Bugün 7-8 lira indirimde. Ve ben Shadowrun Returns'u açıp da bir kere bile oynamadım. Yani İndirmedim bile.
Böyle bir şeylik var. Dikkatli olun. Paranızı da temkinli alın. 3-5 lira diyorsun sonra topluyorsun 100 lira vermişsin ama oynamayacağın oyunlar da olmuş.
Kesinlikle. Yani böyle 7 lira 8 lira 7 lira 8 lira derken bir bakmışsınız ipin ucu kaçmış. Her neyse ben böyle kısaca bahsedeyim dedim ama Steam yaz indirimleriyle ilgili olarak uzun uzadıya konuşulur
evet,
zaten.
Bu arada şunu da söyleyeyim. Geçen işte test sistemimizi kurduk. Test sistemi donanım haberin olunca dedik ki bir test hesabı açalım. Oyunları oraya toparlayalım. Hani editörlerin hepsi ulaşabilsin satın aldığımız oyunlara.
Havuz var burada.
Şimdi bak Hitman işte Shadow of Mordor genel olarak aldım. Tomb Raider'ı aldım. Hı hı. Yani başlıklara testik baktığın zaman oyunlar. Böyle testik oyunlar, güzel oyunlar. Crysis. Bir de hala daha grafikleriyle bence erişilmez oyunlardan bir tanesi farklı olan Metro 2033 ha. The Last Light mesela. O da böyle inanılmaz grafiklerdi. Bu dördüne kaç lira verdim sence? Bak dördü de şey değil ha. Şu indirimde 5 liralık 3 liralık oyunlardan bahsetmiyoruz ha,
indirimde,
aslında.
İndirimden mi aldın yoksa normal mi?
Kinguin.net'ten aldım ha, abi. King... Hepsine verdim parayı 8 lira.
Kinguin.net'teymiş ya. Tarayıcı tabanlı böyle bebek giydirme oyunlarının olduğu şey gibi siteler.
Kinguin işte bunların hepsini ucuza bulabildiğin site ve 78 lira verdim. Ciddi aslında misin? Evet.
Steam koduyla.
Steam kodu verdi.
Hepsini. Şimdi niye söylüyorsun?
Çatır çatır. Evet.
İyiymiş. Yani
sonuçta 4 tane başlık da bana sorarsan mutlaka şu anda oynasan grafikleriyle olsun, konusuyla olsun, içeriğiyle olsun fazlasıyla tatmin eder seni. Steam indirimlerini de çok kanmayın. Hani paranızı koyun biraz da gezin. Bakın sağa sola neler var, hangi fiyata var. Şu anda oyunlar uygun çok, alınabiliyor.
Çok çok iyiymiş ya. Vallahi fiyat olarak gayet iyi.
Böyle bir karıştırınca buluyorsun.
Ya ben Gateway'i falan filan biliyordum ama King's oyunu da ilk defa duydum.
İşte Kinguin de var.
Ha Kinguin.
Kinguin'i bilirsin ya. Penguin falan var logosunda.
Tamam ben King oyun anlıyorum.
Yok öyle King oyun değil ya. Onu almadım ya.
Peki o zaman ben buradan hemen ana haberime geçeyim arkadaşlar. Batman Arkham Knight'in Nvidia Gameworks icraatları ile birlikte gerçekleştirilmiş tanıtım videosu yayınlandı. Yani takdir edersiniz ki Gameworks ile birlikte Batman'imizin pelerini, Gotham şehrinin o karanlık atmosferindeki yağmur, fırtına efekti, yine Batman'in atmış olduğu etrafa gaz bombası vesaire gibi pek çok özelliği bir araya getirmiş ve hakikaten izlerken izlemeye doyamıyorsun.
Bak,
amanın yağmur
yana,
damlaları, amanın o güzel fizik efektleri, canım. Aman tiril tiril esiyor, efil efil esiyor
ama
diyorsun
ilk
ama.
İlk Batman'den bu yana gerçekten Nvidia ile AMD ekran kartları arasında konsollar gibi fark var. Yani sanki birisi Xbox One, birisi PC, Mega o.
Aradaki fark olarak diyorsun değil mi?
Aradaki fark olarak gerçekten. AMD ekran kartı kullanıyorsanız ne yazık ki, ne yazık ki zorlama bazı şeyler de var tabii. Belki de onun için de yapılabilirdi bunlar ama çok şey kaçırıyorsunuz. Nvidia kullanıcıları orada şanslılar.
Tabii ben şeyi de sormak istiyorum sana Mesut. Bu özellikleri açtığımızda sen nasıl bir kasa olması lazım ki bu özellikleri hakikaten o trailerlarda gördüğümüz gibi doya doya yaşayalım abi.
Ya arka masa yorumu biliyorsun. Bir sahnesi vardı Batman'in. Bu bitirdim kafasını ama bulandırıyordu. Ha, tuğlalar dönüyordu böyle.
Scarecrow'la evet, bir mücadelesi
tuğlalar vardı. Tuğlalar dönüyordu. Hatırladım. Bilmiyorum Nvidia ekran kartında mı oynuyordu? Çünkü Nvidia ekran kartında oynamadıysan o sahnenin çok bir etkiliyiciliği yok. O zaman tamam sen leş gibi bir şey görmüşsündür orada. Nvidia ekran kartıyla fizik saçtığımızda orada bir sahne vardı. Ya bu kadar muazzam, bu kadar güzel bir sahne olamaz o tuğların dönüşü
i̇şte
falan.
İşte bizim bu nesilde göreceklerimizi siz bir önceki yani PC kullanıcılar bir önceki nesilde görmüş.
Ama işte
olur.
O zaman ne diyordu biliyor musun? Son model bir ekran kartının yanına bunları diyor olabildiğince hızlandırabilmek için bir de orta sınıf bir ekran kartı tak. Mesela 980'in var ya da 970'in var. Ya bunun yanına diyor işte bir 960 iyi gider diyor bu efektleri de hızlandırmak için filan.
Orta karar bir crossfire istiyor bizden yani.
Yani 980'le oynayabiliyorsanız oyunu o efektlerin hepsini dibine kadar vurdurduğunuzda büyük ihtimalle 970'ten biraz daha aşağı bir performans elde ediyorsun efektler kapalı. Bayağı bir yiyor.
Bayağı iyi.
Evet.
Yani ben yine göremeyeceğim. İşte
ben sana test sisteminde göstereceğim onları.
Test sisteminde görebileceğiz. Evet. O yüzden bu tarz trailerlarda genellikle ne bileyim hani herkese hitap etmiyormuş gibi. Evet Nvidia'da kart kullanıyor.
Ya ediyor böyle deme işte. Şey söylüyor adam yani.
Bak biz bunu yapabiliyoruz.
Sizin Nvidia olan çatır çatır böyle oynayacak diye ve gerçekten çok farklı ya. Öyle böyle
yok,
değil.
Yok farklı olduğu belli de hani ne kadar acaba bunu oyun içine yedirebiliyor? Kaç kullanıcı bunlardan yararlanabiliyor?
Yararlanıyor. Nvidia kullanıcıları yararlanıyor öyle de böyle.
Çünkü
ucundan kıyısından.
Erken Azaylum örneğini verirken.
Evet yani sonuna kadar zorlamayabiliyorsun bu efektleri biliyorsun ama gerçekten bu efektler açıldığı zaman oyun başka bir oyun oluyor. O etkileşim, o deneyim.
Tamam ya test makinesinde bakacağım.
Evet yani deneyimlemeniz lazım. İlk Batman'de de bunu deneyebilirsiniz gerçi. Deneyebilir arkadaşlar.
Bir diğer haberime geçeceğim ondan sonra topu tekrar Mesut'a atacağım arkadaşlar. Amazon büyük bir PC oyunu geliştiriyormuş. Ve AAA dediğimiz büyük bütçeli birinci parti bir yapımla karşımıza çıkacak. Ve daha önce Bioshock, Dota 2, Half-Life 2, Halo, Infamous, Left 4 Dead, Portal, Shadow of Mordor, Last of Us ve World of Warcraft gibi yapımlarda çalışmış olan bir ekip tarafından, oyunlarda çalışmış ekip insanların toplandığı bir ekip tarafından geliştirecek arkadaşlar. Gerçekten kulağa ilginç geliyor. Çünkü Amazon'un bildiğiniz gibi daha önce Android tabanlı, PC'ye bağlanan, televizyona bağlanan ve mini oyunları, Android işletim sistemi üzerindeki oyunları oynayabileceğiniz bir sistem geliştirmişti. Aslında sadece Android değil, kendi sistemini geliştirmişti. Daha sonra da Twitch'i satın aldı Amazon. Google'la bayağı bir mücadele ettikten sonra. Bu yatırımları görünce Amazon gibi bir firmanın oyun endüstrisinde ciddi ciddi bir yer edinme mücadelesi içerisinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Sadece oyun satan bir perakendeci veya dijital perakendeci veya sadece oyunların tüketildiği bir platform sahibi Twitch gibi bir firma olmayacak. Bunun yanı sıra oyun da geliştiren, yani hem pişiren hem sunan hem yediren hepsi bir arada bir firma haline gelecek. Gerçekten de PC oyunculuğu adına dikkat çekici, ilginç bir detay. İlerleyen dönemlerde, ilerleyen yıllarda kim bilir belki Valve gibi kendine ait bir platformu olan Steam platformu.
Çok da rahat yapabilecek güçte.
Çok da dediğin gibi rahat yapabilecek güçte. Teknolojik şeye de sahip yani adam.
Evet, yani düşünsene hem Android hem de PC oyunlarının aynı platformdan satın alınabildiğini.
Kesinlikle yapılabilir
yani. Hem Android
yani.
Hem PC oyun geliştiren bir firmanın konsoluna sahip olduğunu evinde.
Yani bu noktada Amazon'un ben ilerleyen yıllarda çok ciddi atılımlar yapacağını düşünüyorum ve bu geliştirilen oyunun da büyük ses getireceği inancındayım.
Bakalım, göreceğiz hep
tabii
beraber.
Tabii ne detayların ne olduğunu bilmiyoruz ama
bazen
büyük
hayal kırıklığı olabiliyor.
Tabii abi, niyeyse ben bir şeyim var ya Amazon'a. Nasıl diyeyim?
Sempati duyuyorsun değil
Sempati
mi?
Duyma değil de ne yaptığını bilen bir firma bilincinde. Yani ortaya çıkacak şey de güzel bir iş olabilir bence.
Evet, bir de genelde Türkiye'den bile satın alsan bir ürünü ve gelmese falan yeniden tekrarını hiç ücret almadan anında takır takır yollayan.
Abi ben sana
müşteri memnuniyetine inanılmaz önem veren bir firma.
Ben sana şöyle bir olay anlatayım. Ben geçtiğimiz sene yılbaşı döneminde Amerika'daki arkadaşımdan Nintendo Wii U aldırdım. İşte Türkiye'ye gelecekti falan. Ya dedi, senin dedi paket dedi bizim evin önüne gelmiş. Yok dedi, çalmışlar. Artık arkadaş mı aldı? Yoksa hakikaten işin şakası bir tarafa. Ya dedi bulamadım. Hani biz yokken eşi de çalışıyordu. Gelmişti, koymuşlar ama yok ortada. Dedim ne olacak falan filan. Ben dedi Amazon'u aradım. Tamam, bir tane daha gönderiyoruz dediler.
Evet, bu kadar yani adamlar.
Bu kadar. Hiç yani şey yok, tamam mı? Nasıl kayboldu? Nasıl olmuş? Nasıl olur?
Sen dedi burada düşünebiliyor musun onu? Adama ya, diyeceksin ki telefon edip. Ya kargo bırakmış ama kaybolmuş. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Ürünü alamadım. Öl bittiniz lan zaten.
Abi karşılıklı güven ama.
Evet.
Karşılıklı güven.
Bir de Amerika'daki kargo sisteminde de sanırım bu tip şeylere karşı sigorta var ki.
Var.
Çünkü düşünsene, herkes gerçekten kapısının önüne bıraktırıyor kargoları. Senin kapının önüne kargo bıraktıklarını düşünebiliyor musun?
Çocuklar parçalar ya? Bizim mahallede yediğimi.
Ya çocukların parçalaması bir derece, tamam mı? Kedi bile parçalayabilir Türkiye'de yani, biliyorsun paketleri. Ama çalınır ya %90'ı o paketlerin. Yani. Birçok sokakta, mahallede.
Sıkıntılı olabilir.
Ya bir de şey var, bir de gerçek var. Çalınmanın ötesinde bizim çocuklarımız bile meraklı. Komşunun çocuğu bile...
Onu diyorum işte, çocuklar parçalar.
Merak edip abi bakar yani neymiş bu diye.
Cicili bicili falan, evet. Neymiş bu falan gibisinden olabiliyor nihayetinde.
Gerçekten değişik bir durum. Teknoloji dünyasında robotlarla devam edelim. Biliyorsunuz DARPA bir süredir bir robotsal yarışma açmıştı ve işte belli görevleri yerine getirebilecek, hepsini aynı anda yapabilecek bir robot arıyorlardı. Çeşitli görevlerde kullanabilmek adına. Ve bu yarışma sonuçlandı. Robotu DRC Hubo isimli Güney Kore kökenli bir film grubun geliştirdiği bir robot kazandı. Şimdi DARPA'nın genel olarak yarışına bakıldığında işte neden bu kadar zor olduğu, neden robotlar bu kadar yavaş, çünkü videoları izliyorsun. Robot One'ı çözecek, gelmesi bir 2 dakika, açması bir 3 dakika sürüyor falan. Burada DARPA'nın robotlarını farklı kılan şey, DARPA'nın önlerine koyduğu problemleri robotlar dış müdahale olmadan çözüyor.
Kendi yapay zekasıyla.
Tabii kendi yapay
durumu
zekasıyla
anlayıp
çözüyor.
Ben buna böyle müdahale etmeliyim.
Tabii aynen. Mesela yine bir matkabı falan alıyor, matkabı görüyor, gidiyor. Oradan nasıl alacak, ne yapacak, nereyi delecek falan. Dış müdahale olmadan, uzaktan kumanda olmadan bunu yapıyorlar.
Tamam.
Evet, gerçekten çok zorlu bir şey ve bir robotun bu bütün testlerden geçmesi isteniyor. Şimdi internette bazı videolar izliyoruz. Koşan bir robot diyor mesela. Tamam da ekip sadece onu koşmaya programlamış. Başka hiçbir şey çözemiyor.
Başka
sadece
bir engel karşısına çıksa onun üzerinden atlayamayacak. Sadece
evet,
koşma odası.
Sadece yani koşabiliyor ya da belli engellerin üstüne atlayabiliyor. Ama ver eline matkabı, şurayı bir delsin, şu kadar delsin falan filan dediğinde orada öyle bir şey yok robotun. Fonksiyonu yok çünkü. Ve bu yarışmanın sonucunda kazanan robot da değişik duruşuyla, araba kullanabilmesi vesairesiyle birinci çıktı. Ama burada size robotu gösterdikten sonra bir de robotların hatalarını göstermek istiyorum şimdi.
Abi ben bir tanesine gülmekten yerlere
yattım ya. Erken evresindeyiz. Bu videoda da robotların bu sorunları çözerken nasıl birdenbire hata verip kapandıklarını görüyoruz. Çok değişik durumlarda çok değişik hatalar vermişler ve görüntü çok komik.
Ya bazı böyle bir takılıyor, gidiyor böyle.
Şart diye böyle.
Şey vardı bir tane, Vanaya müdahale etmek isteyen vardı. Beni o ya var ya gülmekten kırdı. Vanaya uzanacak ama Vananın yanına uzanıyor. Vanayı çevirmeye başlıyor. Daha tabii Vanayı çeviremiyor tutmadığı için. Belli bir noktaya kadar çeviriyor. Herhalde orada bir durması lazım. Durmuyor. Böyle kendi de gidiyor.
İşte
o çevirme şeyiyle birlikte.
Yazılım ekibi nasıl bir hata yaptıysa mesela bana var mı yok bu robot onu bile bilmiyor elinde yani.
Evet.
Aslında kadar geri bir teknolojide kalmış. Ama gerçekten de teknolojinin geldiği nokta açısından önemli bir yarışmaydı. Kesinlikle. Daha hatalar çok gülünç. Yani
kesinlikle. Aynı parodi gibi adeta.
Kapıların önünde kapanan robotlar nasıl şak diye kapanıyorlar falan.
Şey var böyle, bir şey oluyormuş zannediyorsun. Kalp krizi geçiyor. Evet. Böyle bir duruyor, atıyor
i̇şte kendini. Sistem artık orada mavi ekran direkt yani herhalde. Kendinden geçiyor. Bir diğer haberinde enteresan bir Kickstarter projesi, ama Kickstarter projesini buraya aldım çünkü bu proje tamamen artık ortaya çıkmış ürünler var. İnsanlar kullanırken falan bir sürü demo göstermişler. Mesela yan yana 4 tanesini çocuklar deniyor, oyun oynuyorlar falan üstünde. Özel bir ekran teknolojisi, hologram oluşturuyormuş tarzında bir görüntü oluşturuyor. Değişik açılardan bakıyorsun, görüyorsun içindekileri ve ister film izle diyor, ister telekonferans yap, istersen de aile oyunları oyna. Mesela bir futbol sahası çiziliyor, bir küp bu. Kübün içinde karşılıklı geçiyorsun. Sen diğer tarafı görüyorsun, o diğer tarafı görüyor, oyun oynuyorsunuz. Gerçekten de bir masa oyunu oynuyormuş edasında. Görüntünü oluşturabiliyor bu hologram. $850 bağış yapanlara da gönderilecekmiş. $850 bir fiyatı varmış. 2016'da da son tüketiciye artık mağazadan ulaştırılması planlanıyormuş. Genel olarak benim çok hoşuma giden, Oculus Rift'le ileride belki de tam kafa kafaya gelecek bir teknoloji. Çünkü masanın üstünde böyle bir hologram olursa belki de kas takmadan bazı işleri de onundan görebileceksin.
Evet, HoloLens'in de icraatlarını yerine getirebilecek bir cihaz.
İşte HoloLens'in kısıtlı bir alanda
yapabildiklerini,
evet, yapabildiklerini yapan bir olay olmuş. Bu Kinect'le vesaire de çeşitli sensörlerle de etkileşim kurulabiliyormuş. Oo, ama bu sensörlere de çok böyle ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum projenin. $50,000 bir hedef açmışlar. Zaten hedefe falan baktın mı çok şey düşük. Yani sırf şey için ön sipariş toplamı gibi $150,000 ulaşmışlar şimdiden. Büyük ihtimalle öngördükleri o sipariş miktarında ulaştıkları için çok kısa da bu ekran teknolojisiyle tanışacağız diye düşünüyorum ben. İlgimi çeken bir teknoloji oldu ama tabii günün sonunda çocukların odası haricinde çok da böyle bir yere koyulabilecek gibi değil. Masa üstünde falan çok yer kaplayan bir ekran yani. Düşünsene. Bilgisayar kasası gibi bir şey duruyor. Sadece işi görüntüleme, görüntü verme. İncecik monitörlerimiz varken güzel,
evet,
güzel
ileriye dönük olarak ama biraz daha böyle hani slim hale getirilebilecek bir teknoloji olabilir belki.
Belki de gerçek hologramla bu olayı çözebilirler. Şu anda evet.
Evet, buradan oyun dünyasına geri dönelim arkadaşlar. Corridor Digital'i özellikle YouTube'da böyle bolca vakit harcıyorsanız mutlaka duymuşsunuzdur. Böyle görsel efektlerden hoşlanıyorsanız diye düşünüyorum. Mesut da sıkı takipçisi, evet. Ayrı zamanda. GTA 5'i bu sefer gerçek dünyaya aktarmışlar ama şu ana kadar görmüş olduğum GTA'yı gerçek dünyaya uyarlama konseptleri içerisinde zirveye oynayan, artık işi bitirmişler, bundan daha iyisi olamaz diyeceğim bir videoyla çıka geldiler arkadaşlar. Corridor Digital'in yapmış olduğu bu son video ile birlikte GTA dünyasını, kamera açısı, karakterlerin hareketleri, zıplama, GTA'nın o kendine has fizik hareketliliği gibi pek çok ince detayı yani nakış nakış adeta işlemişler ve bu güzel video ile birlikte karşımıza çıkarmışlar arkadaşlar. Özellikle o karakterin zıplaması, zıpladıktan sonra yere düşüşü veya karakterin yerde yuvarlanışı, birine çarpışı.
Vurduğu insanlardan falan para saçılmasını falan çok güzel yapmışlar.
Çok güzel. Adeta GTA 5 evet. Oynuyorsun yani. Ya şeyde diyoruz hep, GTA 5 gerçek gibi abi ya. Dünyası çok gerçek gibi falan filan diyoruz ya. Aslında baktığın zaman kendine has çok, yani bir oyun olarak kendine has bir yapısı da var. Bunu oyun şeye çok güzel aktarmışlar.
Evet, gerçek sadece video bana eğlencesiz geldi.
Daha iyi olabilirmiş. Belki
eğlence yok değil mi? O kadar üzerine... Çekimler o kadar zor ki büyük ihtimalle evet. Eğlence katamamışlar.
Ya bir hikaye üzerine gitmemişler. Sadece en gerçekçi biçimde GTA'yı evet, aktarmaya çalışmışlar. Rockstar dünyayı gerçekçi biçimde evet. GTA'yı aktarmaya çalışırken kimi firmalarda, kimi ekiplerde bu şekilde arkadaşlar GTA'yı gerçek dünyaya aktarmaya çalışıyor. GTA ile ilgili bir diğer haberimde bir modlama ile ilgili arkadaşlar. Şayet GTA Vice City'de o meşhur helikopter görevini halen yapamayanlardansanız işte size müthiş bir fırsat. GTA 5'e Vice City modu geliyor ve bu modla birlikte o pembeli neon ışıklı diyarlara geri döneceğiz ve belki de helikopter görevini bu kez yapabileceğiz. Çok hoş duruyor arkadaşlar açıkçası ve buradan topu sana aktarıyorum. Görebildin mi sen bu arada Vice City modunu?
Göremedim henüz.
Çok güzel. Programdan sonra sana videosunu izleteyim.
Evet, inşallah bir beraber bir bakarız.
Arkadaşlar izledi bile.
Onlar gördüler benden önce. Wi-Fi destekli bir kapı dürbünüyle devam edeceğim. Şimdi bazı gelişmeler var. Gerçekten gündelik hayatımızı çok fazla kolaylaştıracak türden. Ve olanı çok değiştirmeden, kurulum kolaylığı sağlayarak yapılması bu gelişmelerin insanlar için çok büyük yarar sağlıyor. Yeni bir kapı dürbünü geliştirmişler. Bunu alıyorsun. Şu normalde böyle gözden bakarsın ya. Hı hı. Oraya yerleştiriyorsun bu cihazı. Üstünde hareket, ses sensörleri falan var. Kapı çalındığında mesela aktif oluyor. Ve sen cep telefonunu hiç o gözden kafanı dayamadan şeyi görebiliyorsun. Kim gelmiş kapının önüne.
Süper.
Müthiş bir şey yapmışlar. Vallahi müthiş. Geniş açı bir kamera. ekstra olarak kayıt yapabiliyor ve internetten Wi-Fi üstünden transfer edebildiği için sen evde olmasan da kapına şu geldi, bu geldi, zile bastı gibi uyarılarla seni uyarabiliyor. Tek şarja da 6 ay. Yani, kesintisiz hizmet veriyormuş.
İstemediğim bir komşu ya, anne bahatler
gelmiş falan. Sessiz olun. Sessiz olun tarzında.
Çok güzel. Mesela işte tanıtım videosunda da çocuk, küçük çocuk habersizce dışarıya çıkıyor.
Evet.
Veya postacı geliyor, postayı atıyor, gidiyor.
Bir, onu görüyor falan.
Bir mevzusunda evet. Olduğu gibi. Bu tarz şeyleri de görebiliyorsun. Yani gerçekten de her eve gerekli bir teknoloji. Hani bazı teknolojiler lükse kaçar. Lükse ya, olmasa kaçar, da olur evet. Dersin ama bu hani standart haline gelebilecek bir teknoloji.
Öyle bence. Gerçekten bir de birçok kapıyla da uyumlu. Direkt sökeceksin, takacaksın.
Cam kapılara bile takılabiliyor yani.
Cam kapıya zaten direkt takıyorsun üstündeki kamera sayesinde. Hiçbir sıkıntısı yok. Benim çok hoşuma gitti ve belki de gerçekten çıktığı anda her ev kullanıcısının sahip olmak isteyeceği bir şey olacak bu.
Kesinlikle ve hatta bu daha şey halinde zamanla getirilebilir.
6 ay pil ömrü çok önemli. Ben pil ömrünü çok merak ediyordum. Hadi 6 ay değil 3 ay olsun. Yani 2 ayda bir, 3 ayda bir de bir şarj ediver yani ne olacak?
Yani kapı üreticilerin akıllı evlerde falan bunu rahatlıkla standart haline getirebileceklerini düşünüyorum.
Zaten büyük ihtimalle entegre kapılar gelecektir bu üstüne
muhakkak,
entegre olan. Evet. Ya bu çünkü olan. Aslında fikir çok iyi. Ama yapılması zor bir şey değil diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Yani şu anki günümüz teknolojileriyle. Bir diğer önemli haber de bence şu PC'leri odamıza sokmaya başlamışken ki Logitech burada bir dizüstü bilgisayar üstüne demosunu yapıyor. Dizüstü bilgisayarı televizyona bağlamış birini göstermişler. Güzel bir klavye daha duyurdu ellerimizde kullanabileceğimiz. Klavye yanında da touchpad var. Ve işte çift basış falan algılayabilen bir touchpad. 18 ayda pil ömrü var bu klavyenin. İşte evet. Diyor ki televizyona bağlıysan PC'ni rahat rahat uzaktan kontrol et diyor Logitech. K400 Pro Plus isimli bir klavye duyurdular. Ve genel olarak 10 metre mesafeden de Unifying onların şeyleri var. Her cihazla eşlenik çalışan tek bir alıcı. Mesela evinde birçok Logitech aksesuar var. O alıcıyı bir takıyorsun hepsi tek bir alıcıdan haberleşebiliyor. Her bir cihaz için ayrı alıcı takmana da gerek yok. Onun üstünden de PC'nizle haberleşebiliyor. Şu ana kadar gördüğüm...
Ortak bir klavye.
Evet oturma odasında... En kullanılabilir klavyelerden bir tanesi.
Ve akıllı televizyonların da son derece yaygınlaşmasıyla birlikte hani sosyal medyayı bazen gerçekten de Facebook
kullanmak
üzerinden kullanmak
oradan.
İstiyorsun evet. Ama kumandayı eline aldığında 10 saniye sonra vazgeçiyorsun. Bu tarz klavyeler bence kesinlikle işte akıllı televizyonla olan etkileşimi artıracak en önemli etkenlerden birisi.
Evet, bir de tabii şey var. Televizyondan bence YouTube izlemek
ayrı bir keyif.
Asıl iş o yani. Kesinlikle gerçekten asıl iş o. Hatta Twitch işte yazılımlarıyla birçok televizyona girse eminim birçok kullanıcı onun için onu kullanır yani. Orada klavyeyle bir şeyler arayabilmek büyük lüks.
Büyük lüks. O konuda daha önce de ben ikisi bir programlarında bahsetmiştim. LG'nin bir kumandası vardı.
Evet müthiş
PlayStation bir. PlayStation Move, Nintendo Wii'nin işte Wiimote'u gibi hareket ediyordu ve istediğin şekilde
şimdi birçok üretici onu kullanmaya başladı.
Standart
evet, o fuar inleci olarak güzel bir çözüm ama bunun yanında bir touchpad var. Touchpad'i kullanırsın daha iyi yani.
Tabii canım ya bu noktada Logitech güzel bir atılım gerçekleştirmiş.
Evet gerçekten hoşuma giden bir klavye oldu.
Piyasadaki eksiği görmüş. Buradan oyun dünyasına geçelim tekrardan arkadaşlar. Arma 2'de doğdu. Standalone oldu. Arma 2'de doğdu, standalone oldu dedik. Days'den bahsediyoruz tabii ki de. Days'in arkadaşlar, Days standalone halen erken erişimden çıkamadı. Halen ciddi problemleri var. Her hafta işte sunucu güncellemeleri gerçekleşiyor. Arada bir 1-2 GB'lık yamalar da çıkıyor ama oyun tam anlamıyla halen bana soracak olursanız Days modundaki atmosferine bile ulaşabilmiş değil. Ya şöyle bir örnek vereceğim mesela. Belki en son güncellemeyi kurmadım. Oynamadığım için de bilmiyorum ama gelmiş olabilir bunlar. Yanlışım varsa zaten sizler yorumlarda beni düzeltirsiniz. Ayağınız bacağınız kırıldığı zaman gelip arkadaşınız sizin nabzınıza bakabiliyordu ve sizi tutup çekebiliyordu. Yani Arma 2'deki o özellikleri çok başarılı bir şekilde Days moduna yedirmişlerdi. Zaten mod olduğu için direkt oradan alıyordu. Ama standalone'da o tamam yine Arma 2'den önemli özellikleri alıyor ama erken erişim olduğu için halen çok önemli böyle bir boşta kalan detaylar vardı. Halen mesela az önce saydığım detaylar yok arkadaşlar. Her neyse sadede gelelim. Günden güne Days standalone kullanıcılarının, oyuncularının sayısı azalmaya başlamış. Hatta bazı arkadaşlar bizden bu refund sisteminin de çıkmasıyla birlikte, geri ödeme sisteminin çıkmasıyla birlikte ben bu oyundan memnun değilim abi, geri vermek istiyorum diyen bir şeyde güruh da oluştu açıkçası. Haklı buluyorum ben. Her ne kadar Days yapımcıları da zamanında satın almayın. Bakın bu erken erişimde dese de o dönem kısa sürede 1 milyon üzerine satış rakamına ulaştı. Çünkü oyuncuları durduramıyorsun.
Yalnız
merak
bu geri ödeme sistemi nasıl geçerli oluyordu Tala? Ben tam olarak onu normalde, bir anlatmanın burada faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü 24 saat içinde geri iade değil miydi o?
24 saat içerisinde geri iadeydi. Ama en az da 2 saat oynanmış olması gerekiyordu.
2 saatten fazla oynamış.
1 hafta mıydı? Ya iki, en az 2 saat oynanmış olması gerektiğini
en
biliyorum
fazla,
ama.
En fazla 2 saat oynanmış.
Tabii en az, evet. Değil. En az 2 saat oynamak dedi.
Sen bunu oynamamışsın, daha etme.
Biraz daha oynadı. Yani, biraz daha. Seni tatmin etmemiştir bu falan. En fazla 2 saat oynanmış olması gerekiyor. Zannedersen 1 hafta. Hmm. 24 saat değil de 1 hafta gibi bir süreç söz konusu. Baktığımız zaman örneklerine Days toplamda en kalabalık olduğu zamanda bile 9000 oyuncu tarafından oynanıyormuş bu aralar.
Bir de şey var, çok alternatif çıktı. Çok güzel alternatif.
Ya Ark çıktı, Reign of Kings var. Artık bu tarzda çok fazla oyun var. İşte bir şeyler inşa et, hayatta kalmaya çalış, evet. Vesaire vesaire. Bu konsepti sunan pek çok erken erişim oyunu var.
Ark nasıl sence rekabetçi olarak?
Yani ben artık doydum ya o oyunlara. Ya ben onlarla vakit harcayacağımı düşünmüyorum. Kişisel olarak bu benim görüşüm tabii ki. Oynayan Gökhan'a sormak lazım. Gökhan canlı yayınını falan da gerçekleştirdi. Ama onun da erken erişimde olduğu için belli başlı detaylar yok.
Problemleri
ya adamlar bir tanıtım videosu gösteriyorlar Mesut. İşte frame oranından tut da grafiklerine, kaplamalarına, her şeyle dört dörtlük oyun alıyorsun erken
aslında
erişimde.
Aslında Steam onu yasaklamamış mıydı? Bu ya, kadar vaat etmeyeceksiniz falan diye.
Bir de işin kötü tarafı PlayStation, YouTube'un PlayStation kanalında, resmi PlayStation kanalında yayınlanıyor. Ark çünkü PlayStation 4'e de gelecek. Bakıyorsun oyunun içeriğine, işte frame yerlerde bir sürü eksik var. Tutarsızlıklar var. Öteki taraftan bakıyorsun, ben bunu bir başka programda da söylemiştim. Belki de ikisi bir de yine kendimi tekrar ediyorum. Ubisoft'a bakıyorsun, The Division gibi oyunu gösteriyor. Adamlar diyor ki biz yapamadık ya falan deyip downgrade etmeye başlıyorlar. Sen bağımsız yapıncısın. Kaç kişiden oluşuyorsun? Böyle bir görsel gösteriyorsun. Sonra erken erişime alışıyorsun. Ondan sonra zaten patlıyor.
Evet.
SAD'e gelelim arkadaşlar. 3 ay önce şu anda 9000 oynanan toplamda en fazla o da oynanma oranı 30.000 40.000'miş. Yani alternatifler geldiği müddetçe işte H1Z1'lar, evet. Ve Ark senin vermiş olduğun örnekler gibi dağılıyor. Ama bunun tersi durumlar da var. Mesela Rust, Gerizmodu modu yapan ekip tarafından geliştirilen Rust, o da çok beğenildi. Yine böyle hayatta kalma temalı bir oyundu. 9.000 iken bir yıl öncesinde şu anda 26.000'e çıkmış. Yani burada başarılı bir iş var. Yani kullanıcılarıyla iyi bir iletişim kurmuş. Hı hı. Kullanıcılara vaat ettiği şeyi gerçekleştirmiş. Vermiş kısa, evet. Bir senelik süreç içerisinde. Bu noktada Days eğer kendini toparlayamazsa zaten H1Z1 da yakında erken erişimden çıkacak. Days Standalone alanların elinde patlayacakmış gibi görünüyor. Bir haber daha vereceğim. Çok da üzerine durmayacağım zaten. Witcher 3 ilk haftasında, ilk iki haftasında arkadaşlar çok ciddi bir satış rakamına erişti. RPG türü bir oyundan bahsediyoruz nihayetinde. 4 milyon sattı arkadaşlar. Çok çok ciddi bir rakam. Türkiye'de de satış rakamlarını merak etmiyor değilim.
İyi satmıştır diye düşünüyorum.
Yani ön siparişlerinden falan memnunlardı en azından.
Keşke işte Türkiye Steam üstünden satılanlar da Türkiye'ye yazılsa. Yani.
Yazılsaydı keşke.
Değil mi? Türkiye'den satıldı bunlar diye.
Türkçe olsaydı bir de var ya bu oyun. Daha Türkiye'de da çok daha farklı bir...
Daha keyifli olurdu.
Sırf Türkiye'de 4 milyon sattı.
Çünkü dili ağır.
Tabii ki.
Yani öyle... Bazen bir şeyler konuşuyorlar filan, şeyi anlıyorsun sadece. Ha buraya gidecekmişim ben. Şey, o kadar şey anlatıyor adam.
Öyle günümüz RPG oyunları gibi değil abi. Evet. Öyle her oyun artık biz RPG oyunuyuz falan. Karakter geliştirmek, göz ağız çiziyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Yok yani Witcher hakikaten hikaye derinliğine
ya
sahip.
Bazen yan görev çıkıyor, ana görev gibi. Sen diyorsun ki herhalde bu oyuna etki edecek böyle bir detay olduğuna göre diyorsun.
Zaten hatırlarsan onu daha önce de söylüyorlardı. Yani yan görevler ana senaryo kıvamında ilerliyor.
Öğrener. Seslendirmesinden tut konusuna, işlenişine kadar.
Ya ben oynayamadım halen. Sen deneyim etmişsindir. Ersin bizde suyunu çıkarttı.
Çok keyifli oyun, evet.
4 milyon satmasına ne diyorsun?
Normal yani, hakkı zaten. Hatta hakkı az bile yani, az ben bile, sana söyleyeyim.
Hani bir GTA 5 gibi ses getirmesi gerekir miydi? Bir 50 milyon.
Getirdi aslında da. Şimdi şöyle bir şey var. İşte bu türünde İşleyişi ağır biliyorsun.
Herkese hitap etmiyor.
Bazen sırf bir konunun içindeki konuşma bile 5 dakika falan sürüyor ta.
Evet, yani seçimler
senin seçimlerin
falan.
Onların konuşması falan. Geçmek de istemiyorsun çünkü o anı yaşamak istiyorsun falan. Mesela kardeşimle oturduk. İlk dediği şey sıkıldım dedi ya, başka bir şeylere geçelim.
Yani işte İlk Türkçe konuda. Olsa belki de o hikaye saracağı için veya gerçi hikaye
ya
de sarmamış olabilir.
Türkçesinden değil, o İngilizcesi çok iyidir.
Ya belki hani, de hikaye de sarmamış olabilir. Nihayetinde herkese hitap etmek zorunda değil. Veya
şey olarak dedi
oyundan
yani,
beklentisi...
çok ağır dedi, çok ağır yani gitmiyor.
O zaman Call of Duty.
Grand Theft Auto'yu mesela o şey yapar.
Herkese işte.
Evet, herkese devam ediyor. O yüzden herkese. Oradan gelmek istiyorum olaya. Ama Witcher grafikleriyle olsun, türü sevenlere kattıklarıyla olsun gerçekten çok kaliteli bir
yapı.
Ve hak ettiğini bulmuş gibi görünüyor. Range Rover'la devam edelim. Evet, Range Rover dediğimizde birçok insanın hayallerini süsleyen ama hayallerde kalacak araçlardan bahsediyoruz ama. Şimdi Range Rover şöyle bir şey demiş. Ya demiş, bizi bu kadar satın alıyor, seviyor isteyenlerimiz. Paramızı
para
diyorlar. Bari demiş fakir fukaraya da bir yardımımız dokunsun. Eski araçların ön tamponları falan bozulmasın. Ön takımları. Şöyle bir şey yapacakmış artık yeni Jeep'le ileride Range Rover'da geliştirilen teknolojiyle. Mesela sen Range Rover'ı aldın. Yolda gidiyorsun.
Sen almışsındır Mesut.
Bir çukura girdi çıktı araban filan. Bunu kaydedecekmiş. Bu veriyi bulut üstünden diğer Range Rover sahipleriyle paylaşacakmış.
Sadece Range Rover sahipleriyle.
Yok, aynı zamanda da belediyelere bildirip arkadaş burayı tamir et. Burada bozuk bir yol var diyecekmiş. Ve bozuk yolun derecesine varasıya söyleyecekmiş. Yani bu çok önemli bir boşluk var burada falan diye. E işte zengin sürecek. Aldığı veriler de bize yarayacak herhalde. Böyle değişik ve güzel bir atılım yapmışlar bence. Belki de her arabada bulunması gereken bir teknoloji ama tabii ki aşağıdaki arabalara bunları koyunca fiyatlar arttığı için insanlar yine alamıyorlar. En azından o son model arabalara binen insanların bize yerlerine dokunduğunu bilmek de ayrı bir keyif olacak değil bundan mi? Sonra.
Teşekkür ederim Süpermen.
Evet teşekkür. Aynen öyle. Kapıya camı indirip böyle aga teşekkürler falan diye çukuru kapatmışlar orada.
Eyvallah.
Sorun değil yeğenim diye böyle yola devam edecek. Eyvallah. İyi bir düşünce. Belki de belediyeler bunu otobüslere koysalar yeterli. Hani her şeyi geçtim. Range Rover'a falan, senin arabana falan. Belediye otobüslerine koysalar o bile çok değerli bir veri toparlar.
Tabii canım, aslında düşündüğün zaman Range Rover'ın bu konseptini hükümetler devlet değil mi? Belediyeler belli noktalarda veya kendilerinin ulaşamadığı ama araçların geçtiği sürekli geçtiği evet. noktalara verip oradan veri alabilirler. Bir köy yolu mu bozuk mesela? Şu mu var,
ya köy yolu bozuk. İstanbul'un yolu köy yolu gibi zaten her yer yani. Köye de
gidesi
şehirleri düzelsin tamam. Zaten orası için.
Evet doğru söylüyorsun.
Yoksa Range Rover dedim adam köyüne gitmiyor. Şehirde geziyor artık jipler biliyorsun.
Bu da doğru.
Köyüne evet. giden.
Traktörle gidiyordur.
Bora bir köyde araziye sokmazsın zaten herhalde ya.
Arazi aracı ya sokarsın.
Ya su diye
bundan şeye çekersin. Ne o? Tarlayı sürersin.
Ondan sonra da sanayiye girersin. Onlar da seni çekerler. Gel gel diye. Bir diğer önemli haberimiz de birçok insan şimdi kablosuz şarj dediğimizde ne istiyor? Ya ben cebimdeyken şarj olsun. Ben onu bir yere koymak istemiyorum diyor. Kablosuz şarj edin diyor. Ben evde gezerken şarj olsun falan diyor. 10 metreden şarj etsin
diyor. Sürtünme enerjisiyle.
Şimdi yeni bir teknoloji üstünde çalışılıyor. Bu teknoloji sayesinde evimizdeki routerlar, kablosuz routerlar cep telefonlarını veya benzer akıllı cihazları şarj edebilecekler. Ve bunu nasıl yapacaklar? Hem sana Wi-Fi interneti sunacak hem de o radyo sinyalleriyle kolundaki saatte şarj olacak mesela evdeyken.
Bir taşta iki kuş.
Ve şu anki yapılan denemeler başarılıymış. Asus'un AC68U model isimli router ile yapılıyormuş denemeler. Ve teknolojinin çok yakın bir zamanda son kullanıcı ulaştırılabileceği düşünülüyormuş. Gerçekten beni çok etkiledi. Ve yani genel olarak baktığında da evinde bir router alıyorsun ve router evdeki diğer eşyaları da az da olsa şarj ediyor.
Az da olsa hani şey şarj süresi vesaire herhangi bir
hiçbir
bilgi
bir şey belirtmemişler. Büyük ihtimalle öyle bir şarjdan bahsediyordur ki bunlar. Hani ancak saate mate.
Sanal bebek ancak.
Yani öyle şeyleri falan şarj
ediyor. Ama mantık olarak yine yani az bir süreç bile olsa her aslında teknoloji haberinde yine aynı şeyi söylüyoruz ama başlangıç olarak ilerleyen evet, dönemlerde önemli. Belki güçlü internetle birlikte daha güçlü şarj.
Belki de ileride bir kısa devre yapacak, havadan çarpılacak. Allah Allah, öleceğin evin içinde. Herkes sorun çekmeye başlıyor.
Kablosuz elektrik.
Kablosuz gezi. Çarpıldı falan diye böyle.
Buradan bir diğer haberimize geçelim efendim. Hellblade'i bekleyeniniz var mıydı bilmiyorum ama Ninja Theory'nin son dönemlerde ilgi çekici olarak geliştirdiği yapımlardan bir tanesiydi arkadaşlar. Enslaved'i daha önce zaten konuştuk. DMC Devil May Cry'ı yapmışlardı en son. Bazı Devil May Cry oyuncuları Dante'nin o tipinden dolayı Devil May Cry'ı sevememişlerdi. Ama Ninja Theory yeni yapımıyla karşınızda. Hatta PlayStation 3'te çıkış oyunlarından birisi olan Heavenly Sword'u da örnek verebiliriz Ninja Theory'nin geliştirdiği oyunlardan birisi olarak arkadaşlar. Geçtiğimiz sene E3 fuarında yanlış hatırlamıyorsam Gamescom fuarında olabilir bir teaser videosuyla birlikte yeni oyunlarının haberini vermişti Ninja Theory. Şimdi ise ilk oynanış videosuyla karşımıza çıktılar arkadaşlar. Yine bir bayan karakteri yönlendirdiğimiz, yine kılıçların konuştuğu ki adı da zaten Hellblade oyunumuzun yapımda arkadaşlar. Vikinglerin istilası ve böyle bir savaşı sonrasında bir kabilede geriye kalan bir kızın psikolojik durumu anlatılıyor. Yani karakterimiz şu anda sizin izlemiş olduğunuz tanıtım videosunda bir yaratık, bir düşmanla kapışıyor. Ve bu kapışma dinamiğine baktığımız zaman ben Dark Souls'taki veya Demon's Souls'taki, Bloodborne'daki o ağırlığı alıyorum açıkçası. Çok hızlı hareket eden, böyle faldır huldur gittiğiniz bir oyun değil de rakibe karşı hamlelerinizi iyi hesaplayıp saldırmanız gereken bir oyun varmış izlenimini sundu bana.
Bir de şöyle bir şey var Talha. Yani son dönemde baktığın zaman Ninja Theory'nin oyunlarının bir ortak özelliği vardır. Tamam bazıları böyle istisnanın dışında kalabilir ama zordur.
zordur.
Son dönemde son dönemde de baktığın zaman oyunların zorlaşması söz konusu. Yavaş yavaş zorlaşıyor konsol oyunları. Kullanıcıların daha fazla ilgisini çekebilmek, daha fazla konuşabilmek adına.
İnşallah evet. Ya artık öyle bir raddeye geldi ki oyunlar. Zor olan oyunları birazcık seçmece, aa zormuş ya, evet, bunu gidip alalım gibi bir konsept oldu. Tabii bu da sevindirici bir detay. Baktığımız zaman arkadaşlar, karakterimizin zihninden geçenler, o psikolojik durumu, o istila sonrasındaki karakterin ruh halini yansıtmayı amaçlamışlar. Ve bu yüzden dolayı yapımcı ekip Cambridge Üniversitesi'nden bir psikologla da ortak çalışıyorlarmış. Enteresan. Neler yapabiliriz falan gibisinden. Tabii bu detayları duyunca, hali hazırdaki oynanış videosu, grafikler, savaş dinamiklerindeki ağırlığı da görünce heyecanlanmamak içten bile değil. PlayStation 4'e özel gelecek zannedersem. Çünkü PlayStation 4 platformu üzerinde sürekli telaffuz edildi ve o platforma özgüymüşçesine duyuruldu. Ama tabii ki de bu bir strateji de olabilir.
Evet,
bu algıyı oluşturmak
oluyor
için.
Bazen firma diyor ki bari geliştirene kadar bende olsun.
Tabii ki, şimdi şöyle bir şey var. Ben de mesela oyunlarla çok içli dışlı olduğum halde her oyuna erişemiyorsun. Her oyuna yeterli kadar odaklanamıyorsun. Şimdi Hellblade'i ben PlayStation 4 sunumlarından hatırlıyorum ve bana şey gibi geliyor. PlayStation 4'e özgü çıkacakmış gibi geliyor. Ama yarın bir gün Xbox One'a da çıksa her zaman şey kalacak aklımda. Ya bu oyun PlayStation 4'e özeldir falan.
Aslında buradan bir bakalım, Hellblade Game yazalım. Şey var mı? Sitesini açmışlar mı? Sitesinde biliyorsun altta genelde şey koyuyorlar.
Olabilir aslında. Yani evet, Wikipedia'dan falan
da bakıyorum. Bak burada var. Tık diyorsun.
Ama şu bildiğim kadarıyla Heavenly Sword gibi yine o döneminde PlayStation 3'e özel gelmişti. Bu da yine PlayStation 4'e özel gelebilir.
Tahminleri alalım. Yunus sen ne diyorsun? Sence özel oyun mu olacak, şey mi?
Benim
Yunus düşünemedi. Evet.
Benim bu konu hakkında söyleyecek.
Düşünemedi şey var ya, ne düşünüyorsun dedikten sonra bir tane.
Sen istersen o soruyu cevabını ararken, cevabını ararken ben Oculus Rift Xbox Microsoft birlikleriyle ilgili haberimize geçeyim. Son günlerin bomba haberlerinden birisi oldu bu da, hiç kuşkusuz arkadaşlar. Oculus Rift'in kullanıcılara ulaşacak son sürümü yeni tanıtım videosuyla birlikte E3 öncesinde bir sunumla kullanıcılara veya bekleyenlerine, meraklılarına aktarıldı arkadaşlar. Ancak bu sunumu çalan Microsoft oldu hiç şüphesiz. Çünkü Oculus Rift sunumunda Microsoft çıktı ve dedi ki bütün Oculus Rift'ler Xbox One kontrolcüsüyle birlikte gelecek. Windows 10 desteğine sahip olacak ve aynı zamanda Xbox One'la birlikte de etkileşim halinde olacak. Ve bu şekilde bana soracak olursanız Microsoft iki taraftan da, yani iki rakibine de darbe indirmiş oldu. Bir tarafta PC platformunda Valve'in HTC VR gözlüklerini, öteki tarafta Project Morpheus'u geliştiren Sony'ye bir rakip çıkartmış oldu. Halihazırda bir HoloLens var. Evet, biz de konuştuk. VR gözlüklerden daha farklı olduğunu ve sunduğu teknolojiyle birlikte daha merak uyandırıcı olduğunu söylemiştik ama o teknolojinin ne zaman geleceği, ne kadar başarılı veya verimli olacağına dair net bir bilgi elimizde yok.
Evet, bu arada ben sana net bir bilgi söyleyeyim. PlayStation 4'e sadece bizi belli bir zaman aralığında özel olacakmış. Ondan sonra Time PC'ye Xbox 4K ve mod desteğiyle beraber öyle çıkacağını mi duyurmuşlar.
Hayır,
ondan sonra da Xbox One'a gider zaten.
Büyük ihtimalle. Dediğimiz gibi işte HoloLens'in neler sunabileceğini tam olarak netlik kazanmadığı için bu noktada yarıştan da geri kalmamak üzere halihazırda Ocak 2016'da Oculus Rift çıkıyor. Project Morpheus da aynı dönemde çıkar gibi geliyor bana soracak olursam Mesut. O da zannedersen 2016'nın başlarına aktarılmış.
Gerçi Sony belli olmaz. Belki başta dediği ilk çeyrek filandır.
Ya o da olabilir.
Mart gibi filan.
Bu şeyden, at yarışından geri kalmamak için de Oculus Rift'le yapılmış olan bu anlaşma bence yerinde olmuş.
Yerinde olmuş ama şimdi orada belli kafada bazı soru işaretleri var. Şimdi herhalde Oculus Rift için GTX 970, Radeon 290X ve üzeri bir ekran kartı denedi değil mi?
Hı hı.
Bu konsolların ikisini birden toplasan, işlemcileri dahil, GPU'larını geçtim, bir tane 970 yapmıyorlar.
Hı hı.
Nasıl oyunları oynayacağız acaba?
Ya şey geldi aklıma, stream ediyor diyor ya acaba.
Tamam, stream etsin, stream etse ne olacak?
Monitör yerine Oculus Rift'i mi tercih edecek oyun görüntüsü?
Yani herhalde. Yani belki yerine de hani Oculus Rift'i kullanamayacaksın kafayı döndürmek için falan.
Çünkü
Oculus Rift 3 boyutlu bir görüntüye ihtiyaç duyuyor. 3D ve 3D dediğin zaman 2x2 oluyor. Şimdi halihazırda 720p konsol olarak baktığında, her ikisi bile tam Full HD değil, her ikisini de 720p konsol olarak alalım, büyük ihtimalle birisi Xbox 360, bir tanesi de PlayStation 3 grafiklerini düşüp herhalde gösterecek.
Evet, bir de zaten her oyuna destek olup olmayacağı da belli değil. Belli
tabii
başta oyunlar
belli
var.
Belli başta oyunlara gelecek. En azından duyurdular işte. Var mı var? Hani
daha önce konsollara gelmeyecek gibi bir söylemde bulunmuşlardı Oculus Rift yapımcıları. Tabii Facebook'a geçtikten sonra pek çok strateji muhakkak değişmiştir.
Microsoft biliyorsunuz çok küçük bir payla da olsa ortak Facebook'a.
bunun da etkisi vardır herhalde,
belki,
değil mi?
Belki.
Bu olaya. Olabilir diye düşünüyoruz. Phil Spencer'ın da tanıtımıyla birlikte stream özelliğinin Xbox One'a geleceğini duyduk. Beni en çok merak ettiren şeylerden bir tanesi Forza Motorsport 6 mesela.
Nasıl olur değil mi içinde?
Birlikte gelir mi?
İnşallah gelir. İnşallah.
Çok güzel olur kesinlikle.
Yani 720p olsun, öyle olsun, direksiyonlarını beraber
canım
oyna.
Canım değil mi?
Biliyorsun Logitech yeni direksiyonlarını tanıttı. Hem PlayStation 4 hem de Xbox One için. Canavar gibi duruyor zaten ikisi de.
Evet.
Oculus Rift'e kattığın zaman bambaşka bir deneyim yaşayabilirsin orada.
Evet kesinlikle. Haberin devamında Oculus Home da var. Steam platformu gibi. İşte arkadaşlarınla paylaşım halinde bulunabildiğin, diğer Oculus sahibi arkadaşlarının neler oynadığını görebildiğin bir platform duyuruldu Mesut. Bu da son derece ilginç. Yani her firma kendine ait bir platformla da çıka geldi.
Bu lazım ama Talha. Neden dersen şöyle bir şey var. Şimdi bazı oyunlar mesela hala da PC'de var. Oculus VR destekleyeyim diyor. Developer kitim varsa diyor aç oyna diyor. Açıyorsunuz menüsü falan desteklemiyor Oculus VR'ı. Sadece oyunun içinde bir yer destekliyor. Zaten desteksiz oynayabiliyor. O desteği kazandırabiliyorsun belli bir oranda. Yani adam minicik bir destek koymuş ama ben Oculus VR destekleyeyim diyor. Büyük ihtimalle Oculus bunun önüne geçmek istiyor. Yani firmaların ben Oculus destekleyeyim, ben VR destekleyeyim deyip insanlara ekstra satış yapmasının önüne geçecek böyle bir mağaza olması önemli. En azından bir Oculus sahibi olarak bir uygulamayı oradan indirdiğinde bileceksin ki %100 destekli.
Tabii şunu da altını çizelim. Oculus Home, Oculus Rift'le entegre hale geldiği için menüsünde gezerken, oyunlar içerisinde oluşurken sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar ve size son derece rahat bir kullanım imkanı
evet,
sunacak.
Yani Oculus Rift kullanan biri için, yani ben deneyimlemiş biri olarak şunu söyleyeyim. Bu şey gibi düşünmemek lazım bunu. Origin ya da Ubisoft'un Uplay falan
tabii,
gibi değil bu. Bu olması mecbur bir şeydi ve iyi ki de yapmışlar.
İsabet olmuş yani.
Bence öyle olmuş. Yani birebir Oculus tarafından tamam bu uyumludur denen uygulamaları indirmek çok büyük gönül rahatlığı olacak o tarafta.
Evet, Oculus kanadından gelen son duyurumuz ise Oculus Touch arkadaşlar. Biliyorsunuz HTC yani Valve kanadında da bir hareketli kontrolcü vardı. Project Morpheus da zaten PlayStation Move'la birlikte hareket kabiliyetine yani en azından el kol hareketlerimizi oyuna dahil edebildiğimiz bir teknolojiye kavuşuyordu. Oculus kanadında ise alternatif şeyler vardı dışarıdan. Üçüncü parti işte teknolojilerle birlikte el kol hareketlerimizi oyunlara aktarabiliyorduk. Ancak şimdi Oculus Touch'la birlikte tam anlamıyla Oculus'la etkileşim hale geçebildiğiniz, onunla birlikte çalışan ve kablosuz olan bir harekete duyarlı kontrolcüler tanıtıldı. Bu da bence çok ama çok önemli bir detaydı arkadaşlar. Oculus Rift hazır.
Evet.
Olmuş. Ben son sürüm halinde bayıldım.
Son
çok hoşuma gitti.
Son prototipi hafif falan diyorlar. Ben denedim. Crescent Bey zaten. Birebir aynı tasarım.
O
dedikleri
muydu?
Doğruymuş
kulaklık
yani.
Vesaire
evet,
falan.
Kulaklık falan hepsini ben denemiştim. Crescent Bey gerçekten çok hafif. Yani Developer Kit 2'yi denemiş, Crescent Bey'i denememiş insanlar için şunu söyleyeyim. Aralarında uçurum var. Bir tanesini gözüne taktığın zaman saatlerce kullanabilirsin. Diğerini sen de kullandın. Aşırı rahatsız edici. Yani şey değil belli bir yerden sonra yoruyor.
En fazla 45 dakika.
Belli bir yerden sonra çok yoruyor. Sadece teknik detaylar verilmedi. En azından ben bulamadım buraya gelirken. Crescent Bey'de 2K bir ekranımız vardı. Ama hala daha baş dönmesi bir de bulantısı yapıyordu. Şimdi onların hepsinin giderildiği olmayacağı konuşuluyor. Mesela dikkat et onun altını özellikle çiziyorlar.
Çiziyorlar evet.
Yok tamamen arındırdık diyorlar. Çünkü Vive tamamen arındırılmış olduğu için HTC Vive. O tarafta arındırılmış bir cihazla gelmeleri lazımdı. Şimdi burada bir üstünlükleri oldu. HTC Vive'da kontrolcüleri kullanabilmeniz için odanın iki yanına göz koyman gerek. Ve bu gözler kabloyla bağlı sisteme.
Evet Lighthouse adıyla anılıyordu hatta.
Ne yazık ki şimdi İkisini karşılaştırdığımızda bir kullanıcı olarak Oculus'u kullanmak daha rahat benim için.
Evin içerisindeki.
Diğeri direkt elege oldu. Yani onları kablosuz yapmaları lazım. Kablosuz yapsalar bile ya şimdi sen kendi salonunu düşün. Televizyon salonda tam ortada olmak zorunda değil ki biliyorsun evlerde.
Evet.
Hani nereye yerleştireceksin, ne yapacaksın? Her ev uygun değil onları koymak için. Yani kullanıcılar sıkıntı yaşayacaklar. O özellikle göz yerleşiminde ama Oculus'ta bir tane kamera var tepede yatıyor.
Ancak diğerini bekar olursan kullanabilirsin.
En fazla
her eve
evet.
de uygun olmayabiliyor senin dediğin gibi. Bu noktada da şeyi söyleyelim. Daha önceki ikisi bir programlarında biz Oculus Rift'i biraz eleştirmiştik hatırlarsan. Çok sessiz kaldılar. Bak Atağlar Üsküdar'ı geçti, boynuz kulağa geçti, Project Morpheus şöyle. Bak HTC var böyle dedik ama gelen duyurulara baktığımız zaman da bu sessiz
evet.
geçen dönemde boş durmamışlar. Kendilerinin özel platformundan tut da harekete duyarlı kontrolcülerine kadar Windows 10 ve Xbox One desteğinde duyduğumuzda gerçekten tatmin edici. Xbox One kullanıcılarının da bir noktada hoşuna gidebilecek sürprizlerle çıka geldi.
Evet mesela ben bu arada bir not daha vereyim. Vive'ı biz de inşallah deneyeceğiz çok yakın bir zamanda. Haberleri o yönde.
Belki biz de E3'te deneriz. Yani
inşallah denersiniz.
Valla.
Şu anda deneyen insanlardan da geri dönüşleri duyuyorum. Konuşuyoruz onlarla şey diyorlar. o kadar kablonun arasından geçip girdim ki diyor, evime koymam diyor yani onu. O kadar fazla kablo var ki diyor developer versiyonunda. Öyle çıkarsa
onu alacaksın, diyorlar. Dükkan açacaksın, gel 10 dakika 10D sinema, 10 boyutlu sinema falan diye millete
evet. Gerçekten.
Satacaksın.
Benim bir haberim kaldı. O da hackerların artık sağlık bilgilerimize daha fazla odaklandıkları. Kredi karttan daha bilgi şey varmış, değerliymiş o sağlık bilgileri. Çünkü sahte reçetelerden işte devletin dolandırılmasından tut da senin tehdit edilmene varası ya. Oo, Talha değişik bir hastalığını buldum falan diye böyle artık nasıl tehdit ediyorlar.
Oğlum benim de gibi bir hastalığım var.
Ne yapıyorlarsa bilmiyorum.
Hastalığın ayıp olmaz ya.
Belki de sağlık bilgilerini alıyorlar. Bu adamın organı seninkiyle uyumlu deyip adamı kaçırıyorlar herhalde. Ne bileyim anlamadım.
Olabilir, organ mafyalarının içine geliyor.
Yani ne bileyim. Dünyadan çok seçiyorlar ilginç herhalde.
Ya şey de beni kıllandırdı. Bu haberi duyduktan sonra bu Apple olsun, Nintendo olsun işte sağlık yönünde atılımlar yapıyorlar ya, adımlarımızı sayıyorlar.
Evet, şeyden daha önemli şu an bu veriler gerçekten. Yani kredi kartı bilgilerine belki de ilaç geliştiren firmalara şey diyordur. Bak bu kadar bu hastalığı taşıyan var, buna odaklan falan diyordur.
Var ya, o anlamadım. İlaç firmalarıyla alakalı ben bir film, Dallas Buyers Club mı ne izlemiştim. Abi ne felaket firmalar ya. Böyle çok şeytani firmalar. Belki ya, de filmde öyle gösterildi bilemiyorum ama.
Evet, değişik.
Ya bu ölmeye yakın olsa da biz de ilaç satsak kıvamında düşünüyorlar.
Ama herhalde zaten bir açıklama vardı ya, hangi ilaç firması bilmiyorum ama Hindistan'da bir kanser ilacının şeyi geliştiriliyor. Hindistan'da kanun olarak devlet şuna izin veriyor. Mesela diyelim yurt dışında aşırı pahalı bir ilaç çıktı değil mi? Biliyorsun ilaçların alternatifi yapılabilir. Yani kopyalayabilirsin ilacı.
İçeriğine bakıp.
Çok zor değil yani açıkçası adamların ne yaptığını kopyalamak. Bildiğim kadarıyla tabii. Hindistan'da da bu kanser cihazını yerel bir firma kopyasını üretiyor, ucuz versiyonunu. Çünkü ilaçların pahalı olmasının sebebi üretimlerin zorluğu değil. Ar-Ge'si çok yüksek tuttuğu için o Ar-Ge fiyatlarını çıkartıyor firma.
Çıkartmaya çalışıyor.
Ve o ilaç firmasının CEO'sunun resmi açıklaması var. Bunu okuduğumda şok olmuştum
Ar-Ge'si
gerçekten.
Ar-Ge'si sizden çakması bizden.
Diyor ki biz bunu zenginlere geliştirdik zaten diyor. Bu kanser ilacını. Bu haksızlık diyor, böyle bir şey yapamazlar diyor. Yani hakkımız yeniyor diyor. Hakkımızı arayacağız diyor bu ilaç
Allah
firmasına
karşı. Allah dert verip
çünkü çok etkili ya bir kanser ilacıymış. Düşünebiliyor musun? Evet. Yani
brokoli yiyin arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Biz de Brüksel lahanası diyeceğim, o da pahalı.
Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Atem, Pamera ve CareFirst sağlık sigorta firmalarını siber saldırıya uğrayarak 4 milyondan fazla kişinin sağlık bilgilerini bütün detaylarıyla hackerların eline geçtiği düşünülüyormuş. Hackerlar ayrıca bu sağlık bilgilerinden elde ettikleri sigorta numaralarıyla da dolandırıcılık yapıyorlarmış. O SGK numarası da onların, hani bize TC kimlik ne o zaten o. Dolandırıcılık yapmalarında etkiliymiş ama daha tam olarak da ne istediklerini anlayamamışlar, araştırıyorlarmış. Yani tamam diyorlar, böyle kullanabiliyorlar ama acaba arkasında başka bir şey mi var? Yani neyin derdinde de? Araştırmaya da devam ediliyormuş. Aynı zamanda sigorta şirketleri de dataların daha güvenli toplanabilmesi, daha iyi korunabilmesi adına işte yeni destekler almaya, bu konuya inmeye başlamışlar. Çünkü bakma herhalde saldırıya uğramayız diye düşünüyorlardı, ne işlerine yarayacak diye düşünüyorlardı. Ama öyle düşündükleri için de daha hafif koruma sistemlerine sahip olup hackerların atağına uğradılar.
Evet, olabilir.
Gerçi Pentagon bugün atağa vuruyor. Bilmiyorum ne oluyor ondan sonra da.
Onu bulup hallediyorlardır ya büyük ihtimalle.
Bilmiyorum artık.
Evet, ben de hemen kısa kısaları vereceğim arkadaşlar ve bir XB programının daha sonuna gelmiş olacağız. Biliyorsunuz Xbox One platformunda 3 ayrı Forza oyunu var. Hatta bir tanesi geliyor 3 ayrı derken, bir tanesi de gelmek üzere. Forza Motorsport 5'te çıkışını gerçekleştirdi. Horizon 2 ile herkese hitap eden çok başarılı bir araba yarışı yaptı. Şimdi de yıl sonunda Forza Motorsport 6 ile çıka gelecek. PlayStation 4 kanadına baktığımızdaysa yani Project Cars pek de tatmin edici olmadı. Drive Club sonradan kendini toparladı ama çıkış olarak o da pek başarılı değildi. Bana hiç hitap etmeyen bir araba yarışı türüydü. Herkesin beklediği Gran Turismo bu konuda yapımcı Yamauchi'den bir röportajdan söz geldi. 2017'yi görmeyeceksiniz arkadaşlar. Gran Turismo 7 2017'den önce PlayStation 4 platformuna, belki de PS Vita'ya çıkacaktır, PlayStation 4 platformuna çıkışını gerçekleştirecekmiş. Büyük heyecanla bekliyoruz. Araba yarışı simülasyonu denildiği zaman akla gelen ilk isimlerden evet, bir tanesi hiç kuşkusuz. Bir diğer haberim Xbox One kanadından arkadaşlar. Üzücü bir haber. Biz de E3'e gidiyorduk bunları göreceğiz diye. Xbox One sunumunda Quantum Break, Crackdown ve Scalebound oyunları olmayacakmış.
Çok enteresan.
Yeterli zaman yok demişler. Acaba ne gösterecekler?
Evet.
Tutup da Oculus Rift'i bakın şey yaptık deyip orada bir saat Oculus Rift'i sunum yapmazlarsa çok müteşekkir oluruz.
Büyük heyecan. Yaptıkları sunumu da Xbox'tan yaparlarsa müteşekkir oluruz yani
evet,
değil mi?
Kesinlikle.
Xbox deyip arkada PC çalıştırmasın.
PC çalışırsa kesinlikle. Son haberim de arkadaşlar, This War of Mine'dan. This War of Mine'ı halen oynamayanınız var mı bilmiyorum ama mobil platform üzerinde oynanası keyifli yapımlardan birisi olacaktır. O da Temmuz ayında mobil platforma çıkışını gerçekleştiriyor. Çok güzel bir yapım. Ya, PC üzerinde oynamaya vaktiniz yoksa hani böyle yolda açıp tablette oynayacağınız başarılı yapımlardan bir tanesi. Ben bilhassa ikisi bir takipçilerine tavsiye etmek için bu yapımı da haberlerim arasına aldım arkadaşlar.
Ben oyunu ilk gördüğümde zaten dedim bu tablet oyunu gider, olmuş. Tablette gider dedim ve doğru bir karar vermişler. Birçok oyun var öyle de tabletlerin gücü yetmediği için herhalde tam tablette de geçiremiyorlar.
Biraz böyle zaman alıyor belki de port etme.
Öyle gerçekten. Evet, bir ikisi birinden sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli ve bilgi dolu bir program olmuştur. Bir sonraki ikisi birde görüşemeyeceğiz. Büyük ihtimalle Taha yok.
Ben periskopla bağlanırım buraya.
O da olabilir ya da burada olan arkadaşlardan birini atarsın artık görev olarak. Onlarla birisiyle yaparız.
Belki biz de geri döneceğiz. Hakkını helal etme Süt.
Belki gidemeyeceksin Taha.
Gidememek
gerek. Oraya gidip geri dönmeyi boş ver.
Ya dur hevesiniz kursağımızda bırakma. Belki gideriz ya.
Geçen düşen uçağı gördün mü? Uf. Ya abi düşmesini geçtim bir de yanıyor ya.
Ben alacağım iki şişe pasiflora. Onları içeceğim. Allah abi artık düşüyor mu kalkıyor
mu? Varmış. Öyle de duydum. Pasiflora içip böyle ilaçlar alıp uyandırılamayan yolcular indikten sonra. Evet.
15 saat uyanırım yani.
Uğraşıyorlarmış uyandırmak için.
Biz onu atlara veriyorduk zamanında Mesut. Şimdi ben içeceğim.
At öldüren. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.